Ayrım 15.
Aynalı Kitap.
Sayfa 197. Kendisi gibi olmak isteyeceğim, benim gibi olmak isteyecek bir kadınla huzur dolu bir ilişki. Kağıdı katladım ve itinayla cüzdanımın içine yerleştirdim. O akşam, 5 Eylül pazar akşamı Esra ile tanıştım. Ortak bir tanıdığımızın partisinde tanışmıştık. Ve işin ilginç yanı, bu ortak tanıdığımız son bir senedir ikimiz de film piyasasında olduğumuz için sürekli bizi bir araya getirmeye çalışıyordu. Ne Esra ne de ben hiç ilgilenmedik bu teklifle. Hatta bir sene kadar önce ben bu ortak tanıdığımızı arabayla evine bırakırken bana, ''Ya gel bir kahve içelim, o hep bahsettiğim arkadaşım Esra da bende, tanışmış olursunuz.'' demişti. Bense meşgul olduğumu ve başka bir zaman tanışabileceğimizi söylemiştim. Evin kapısının önünde durdum. Esra benden sadece 20 metre ilerideydi. İçeri girseydim tanışabilirdik. Arkadaşıma el sallayıp arabayla oradan uzaklaştım. O zaman tanışabilir miydik? Evet, belki olabilirdi. Ama kesin emin olduğum bir şey var. Eğer o zaman tanışsaydık ve bir ilişkiye girseydik, 4 haftalık ilişkilerime bir yenisi daha eklenirdi. Çünkü hala elimde listem vardı. Esra'nın da kendi listesi vardı. Biraz önce yazdığım cümleme geri dönmek istiyorum. Çünkü orada kendinizi düşürebileceğiniz büyük bir tuzak var. Cümleyi buraya bir daha yazacağım. Kendisi gibi olmak isteyeceğim, benim gibi olmak isteyecek bir kadınla huzur dolu bir ilişki. Bense burada asla bir elmanın iki yarısı olmaktan, tamamen aynı olmaktan falan bahsetmiyorum. Bahsetsem, zaten başından beri yazdıklarımla çelişmiş olurum. Benim size bahsettiğim, birlikte büyümek ve gelişmek. Şu anda yaşadığımız da aynen böyle bir ilişki. Aslında ben son derece ukala ve narsist bir adamımdır. Eğer şu ana kadar hala fark etmediyseniz diye yazıyorum. Bu halimden de memnunum. Bunun bana getirdiği ve benden götürdüğü şeyler elbette var. Mesela bazı durumlarda karşımdaki biriyle olayları daha derinlere inip deneyimleyebileceğim yerde kestirip atmayı tercih edebiliyorum. Esra ise benim aksime son derece kalpten, son derece sevgi dolu bir insandır. Bunun sonucunda karşısındaki insanlara karşı daha ılıman yaklaşabiliyor. Ben aynı Esra gibi olmak istemiyorum. Ama onun bu özelliğini takdir ettiğim için bu davranışlarının içinden istediğim kadarını öğreniyorum ve şu an olduğum halimle bir harman yapıyorum. Aynı konuyla ilgili Esra da bana bakıp zaman zaman sınırların çizilmesi gerektiğini öğreniyor. En azından kendisi böyle söylüyor. Ben onun yalancısıyım. Ne Aykut Esra'ya dönüşüyor, ne Esra Aykut'a dönüşüyor. Birbirimize bakıp kendimiz o durumda olmak istediğimiz kadarını oluyoruz. Aykut Esra'dan daha yumuşak ve sevgi dolu olmayı öğreniyor ve kendi arzu ettiği kadarını uyguluyor. Esra Aykut'tan yeri geldiğinde hayır diyebilmeyi öğreniyor ve kendi arzu ettiği kadarını uyguluyor. Birlikte birbirimize bakarak yepyeni insanlar oluyoruz. Sonra yine birbirimize bakıyoruz ve yine aynı şeyi yapıyoruz. Biraz un, biraz su, ortaya yeni bir şey çıkıyor. Aslında ne un suya dönüşüyor, ne de su un haline geliyor. Ve gittikçe büyüyor, gelişiyoruz. Atla deve değil, biz becerdiysek siz de becerebilirsiniz. Sadece hislere odaklanın, yeter.
Kariyer ve parayla ilgili sorular. Gelen sorulardan anladığım kadarıyla kariyer ve para konusunda takıldığımız bir iki nokta var. Bunlardan ilki en kötü senaryoyu okeyleyememek, diğeri hedefinize giderken nasıl olacağına takılmak ve son olarak zenginliği çok yanlış tanımlıyor olmanız. Gelen sorulardan kısa örnekler vereyim size. Aykut Bey merhaba, ben daha yeni bir dükkan açtım ama işlerim istediğim gibi gitmiyor. İyi olmaya, kendimi iyi hissetmeye çalışıyorum ama nafile. Her ay sonu geldiğinde aynı panik, para yetecek mi? Aykut abi, istediğim çok şey var ama annem bana hayalperest olma diyor. Ben de zenginler gibi olmak istiyorum. Her istediğimi alabilmek, istediğim gibi para harcayabilmek istiyorum. Buna benzer soruların hepsini ben de yaşadım. Arada yaşamaya devam da ediyorum. Bakın 2 sene önce neler oldu. A. En kötü senaryoyu okeylemek. 2009 Mayıs Aykut Oğut'un workshop'u. Hangi stadyumu kiralasam acaba? Mart ayında kitabımın çıkıp bir anda da patlamasıyla başlayan son derece güzel gelişmeler, Nisan ayında bir akşam iki kadeh rakıdan sonra benim "Ya ben workshop düzenleyeceğim, gelenleri öpeceğim" dememle devam etti. Bir workshop düzenleme fikri bütün ekibi heyecanlandırmıştı. Hemen hazırlıklar başladı. Önce güzel bir tanıtım metni hazırladık. Ardından basın duyuruları vesaire derken ben 2 ay sürecek bir kabusa neden olacak tarihi cümlemi sarf ettim. Duyuruların altına "Workshop 120 kişiyle sınırlıdır" yazalım çocuklar. O noktada fikir herkesin hoşuna gitti. Çünkü tutacağımız otelin salonu zaten 120 kişiyle sınırlıydı. Bir egom olduğunu unutmuştum. Son derece hararetli hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Herkes birbirine gazı o kadar güzel veriyordu ki kaç kişi geleceği, nasıl bir izdiham olacağı konusunda bir ara "Yahu acaba spor salonunda falan mı yapsak bu işi" diye düşünmeye başladım. Size ilk kitapta anlattığım A ve B kutularını kendim için hemen çizeyim buraya. A kutusu, olduğum yer, kitabın satışları patlamış ben, daha önce hiç Türkiye'de workshop düzenlememiş ben. B kutusu, olmak istediğim yer, bir workshop düzenleyen ben, workshop o kadar dolu ki insanlara yerimiz kalmadı demek zorunda kalan ben. A, B kutularım. Hayatta koyacağınız her amaç A kutusunda B kutusuna bir yolculuktur. Bakınız Evrenden Torpilim Var sayfa 35. Ve her yolculuk sırasında ilk başta bilin bakalım ego ne yapacak? Korkacak. Çünkü ego, siz B kutusuna geçtiğinizde onu A kutusunda bırakacağınızı zannediyor. Aynı zamanda görevi sizi A kutusunda tutarak korumak olduğu için sizi B kutusuna geçerseniz koruyamayacağını zannediyor. Çünkü B kutusu bir bilinmez. Henüz gerçekleşmediğinden, gerçekleşince nasıl olacağı aslında bilinmiyor. Başlangıçta egom aslında o kadar da etkilenmemişti. Başka işlerle o kadar yoğundum ki B kutumu fazla düşünecek zamanım bile olmamıştı. Güzel bir otel ayarladık. 80 kişi kadar garanti verdik. Borçlu olmayı sevmediğim için önden parayı da ödedik. Her şey yolundaydı. Sanırım yaklaşık 40 gün falan vardı workshop'a ve hemen hemen her gün 4-5 kişi yazılıyordu. Yani durum çok güzeldi. Derken Daryl ile bir seansımız sırasında Esra son derece iyi niyetle bir cümle sarf etti. "Daryl, Aykut Mayıs ayında bir workshop veriyor. Harika olacak eminim. Bu arada kendine olan güvenini görmek o kadar güzel ki. Geçen sene biz dünya çapında Gurmuh'u getirdik Türkiye'ye ve 50 kişi geldi. Aykut şu andan 120'yi geçeceğini bildiği için broşürlere bile 120 kişiyle sınırlıyız yazdı. Eğer bu bir kitap değil de bir film olsaydı, yukarıdaki cümleden sonra atom bombasının düştüğü an çekilen sahnelerden birini koyardım buraya. Esra'nın cümlesi egom üzerinde atom bombası etkisi yaratmıştı. Konuya döneceğim ama bir parantez açmam şart. Karşılaştığım birçok insan şöyle zannediyor. Ego bir kere ikna edilir, sonra iş tamam demektir. Bir daha hiç sesi çıkmaz. Birisi aşmışsa artık korku morku kalmaz hayatında. Ego bir defa susunca, "Hah, yendim işte" durumu olur. Ya ben hala korkuyorum bazen, demek ki hala başladığım yerdeyim. Eğer cidden böyle olduğunu zannediyorsanız, o zaman ben gelmiş geçmiş en büyük sahtekarım demektir. Çünkü bir yandan bu kitabı yazıyorum, bir yandan bu işi öğretiyorum ve bir yandan hayatta hala korkularım var. Esra'nın bir cümlesi benim egoyu uyandırmaya yetmişti. Çünkü A'dan B'ye gidiyordum ve egom benim bu konuda ne kadar ciddi olduğumu, yani bu işi öyle ya da böyle yapacağımı biliyordu. Seans sırasında içimi büyük bir korku kapladı ve kabus gibi çöktü. Egomun adı Ayki, güzel güzel beni A kutusunda tutmak için çalışmaya başlamıştı. Aynen şöyle bir sohbet geçiyordu aramızda. Ayki, dünya çapında Gurmuh bile sadece 50 kişiye ulaştı. Sen kimsin ki? 2 kitap sattın da adam oldun yani. Ben, ya deme öyle. Ayki, ben bir şey demiyorum. Dememe gerek bile yok zaten. Durum ortada. evrenden torpilin var diye çıktın ortaya, bak torpilin kıçında nasıl patlayacak şimdi. Ben, çekil git başımdan. Ayki, workshop düzenliyorum, mıy mıy da mıy mıy, 120 kişiyle sınırlıyız, mıy mıy da mıy mıy, puaa. Ben, bence güzel olacak. Ayki, elbette olacak. 120 kişilik salonda 20 kişi son derece rahat olacak. Herkes birbirine "Aa, biz de dolu olur sanıyorduk." diyecek. İş yapmayan boş restoranlar dolu görünsünler diye garsonları oturturlar ya masaya. Ben: Ayki, sen de artık otelin garsonlarını davet edersin. O kadar da para ödedin. Workshop hazırlayıp cebinden üste para ödeyen yegane kişisel gelişimci sen olmalısın. Aynı anda size bahsettiğim konulardan kaç tanesi birden gerçekleşmeye başlamıştı. A. Egom, güvenli olan A kutusundan bilinmeyen olan B kutusuna gitmemizi istemediği için çalışmaya başlamıştı. B. Bunu yaparken en güçlü kozu olan korkuyu kullanıyordu. C. Beni yakalayabileceği iki ana başlık bulmuştu. İmaj ve para. Bir anda kitap ile yarattığım imajı koruma kaygısına düşmüş ve B kutusuna bağımlı hale gelmiştim. Yani 120 kişi gelmek zorundaydı. Aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Çünkü benim gelmişti. Ego olmasa bunların hiçbiri olmazdı. İşte ego o yüzden kötüdür. Evet, ben de bir süre böyle düşündüm egoyu ilk öğrendiğimde. Fakat ego aynı işi pozitifteyken de yapıyor. Yani bizi içinde bulunduğumuz pozitif durumda tutmak için de aynı çabayı gösteriyor. Egom, A kutum olan en çok satan kitap listelerinde ilk beştesin cümlemi bana koruttuğu için ben bu satırları yazarken, yani 20 ay sonra hala benim kitabım listelerde. Egom, A kutum olan Esra ile mükemmel bir evliliğim var cümlesini bana koruttuğu için 8. senemizde hala liseli iki aşık gibiyiz. Egom, A kutum olan "Oh, para ne güzel, hayat ne güzel" cümlemi bana koruttuğu için hayat hiç durmadan son derece güzel geliyor bana. Bu kitap size sorunlarınızı nasıl atlatabileceğini anlatmak istediği için egonun sadece negatif gibi görünen cümlelerinden bahsediyor. Halbuki bütün kurallar pozitif içinde aynen geçerli. Eğer gözlerinizin çok güzel olduğunu düşünüyorsanız, harika bir vücudunuz olduğunu düşünüyorsanız, iş yerinde çok rahat olduğunuzu düşünüyorsanız, istediğiniz her şeyi elde edebileceğinize inanıyorsanız, hepsi için yatın kalkın, egonuza teşekkür edin. Çünkü her gün size bunu geri hatırlatan ve korumanıza yardım eden egonuzun ta kendisi. Neyse, ilk anın şokundan sonra bir süre egoyu dinlememeyi seçtim. Ben dinlememeyi seçtim ama beyefendi artık konuşmamayı seçmemişti. Hala konuşmaya devam ediyordu. Ayki, bir bak bakalım listede kaç kişi olmuş. Bak hala iptal etme fırsatın var. Bence hiç yapma bu workshop'u. Aa, sen bir de basını davet ettin değil mi? Süper, şimdi gazeteler bile yazacak bu rezaleti. Böyle bir hafta kadar geçti. İşin komik yanı, bu süre içinde bir tek kişi bile yazılmadı workshop'a. Çünkü hissettiğim korkular birdenbire evrene iki siparişin aynı anda gitmesine neden oluyordu. Harika bir workshop olsun, 120 kişiyle dolsun. 20 kişi gelecek ve rezil olacağım. Evren bir fotokopi makinesidir, sakın unutmayın. Şu an iki isteğimi birden yerine getiriyor. Yani sıfırlıyor. Hem istiyorum hem olmayacak diye korkuyorum. Dediğiniz an evren şöyle bir duruveriyor. Çünkü birbirini iptal eden mesajlar gitmeye başlıyor. Sanki evren negatifi seçip veriyor gibi düşünmeyin. Ben siparişlerimi sıfırlattığım için aslında verdiğim siparişi alıyorum. Sadece sonuçta görünen şey sanki korktuğum başıma geldi gibi oluyor. İşte bu noktada hem benim hem Esra'nın sık sık kullandığı bir cümle geldi aklıma. Bir şeyi hissetmek son derece doğaldır. Hayatın bir parçasıdır. Pozitif ya da negatif hiç fark etmez. Hissettiğiniz şeyi ne kadar uzun süre taşıyacağınız ise bir seçenektir. Birlikte bir toplum içinde yaşıyoruz. Elbette acı, üzüntü, sıkıntı vesaire hissedeceksiniz. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Ama ne kadar süre aynı hissi taşıdığınız ise tam olarak bir seçim. Tamam dedim, oldu bir kere. Bir cümleyle odağım tamamen kaydı ve ego bu olay için geminin kaptanı oluverdi. Ayten, bu adamın da odağı böyle bir cümleyle kayabiliyorsa biz ne bok yiyelim, yaşam koçu değil yalan koçu bu. Kişisel gelişimin Recep İvedik'isin Necati. Hı? Adam anlattı ya, nerenle okuyorsun kitabı? Bu durum adam için yepyeni bir kutu, o yüzden ermek, aydınlanmak sadece anlıktır diyor ya. Şu anki kutumdan sana sadece negatif enerji yolluyorum Ayten. Eğer bir şekilde odağınız kaydı ise, olayın sonunda olmasından korktuğunuz en kötü senaryo olduğu içindir. Beni bekleyen çok basit iki seçenek vardı. 1. En kötü senaryoyu okeylemek. Gerçekleşmesi ihtimalini detaylı bir şekilde düşünüp, dünyanın sonu değil ya diyebilmek. 2. Ya da hissettiğim şeyi inkar edip, üzerinde çalışmamayı seçip, cidden 20 kişiye workshop sunmak. Hangisini seçersem seçeyim, doğrudur. Bu ne benim eksikliğimi, ne beceriksizliğimi, ne yetersizliğimi göstermez. Bu sadece bir seçenektir. Ben birinci yola gitmeyi seçtim. Önce oturdum ve en kötü senaryomun ne olduğunu net cümlelere döktüm. 120 kişiyle sınırlı dememe rağmen sadece 20 kişi gelecek ve rezil olacağım ve ödediğim o kadar para boşa gitmiş olacak. Şimdi gelelim bunun olabilmesi ihtimalini kabul edebilmeye. Sadece aman olursa olsun demekle tam olarak olmayabiliyor. Bunu test etmek zaten çok kolay. Eğer kabul ettim dedikten sonra hala içinizde bir sıkıntı varsa henüz kabul etmemişsiniz demektir. Bende de öyle oldu. İçim hala huzursuzdu ve korkuyordum. İşte bu noktada gözlerinizi kapatıp son derece detaylı bir şekilde en kötü senaryoyu düşünmeniz gerekecek. Hiç korkmayın. Size garanti ediyorum bu egzersizi yapıyor olmanız ve en ince detayına kadar kötüyü düşünüyor olmanız asla onu yaratıyorsunuz demek değildir. Aksine bir iki defa bunu düşünerek kafanızdaki senaryonun sonunu güzel bir yere bağlayacağınız için aslında kötü senaryoyu yaratmıyor olursunuz. İlk olarak ödediğim para konusunda en kötü senaryoyu düşünmeye başladım. O kadar parayı kaybedeceğimi düşünüyordum. Bir dakika yahu, zaten borç sevmediğim için hali hazırda hepsini ödemedim mi? Ödedim. O zaman zaten o parayı kaybetmedim mi? En kötü ihtimalle workshop'ı iptal ederim. Alırım eşimi yanıma, koca salona güzel bir tane masa kurdururum. Al bir tane, sana 5 yıldızlı otel kapattım, afiyet olsun. 120 kişilik yemek var, gel patlayana kadar yiyelim diyebilirim. Biraz kuruluk olur ama olsun. Ya da sevdiğim arkadaşlarımı davet ederim ve erken bir doğum günü kutlaması yaparım. Hatta Esra'mın kafasından aşağı gül yaprakları bile boşaltırım. Yukarıdaki satırlar asla espri olsun diye yazılmadı. Bu paragraf cidden benim en kötü senaryomu kafamda nasıl değiştirdiğimin gerçek örneğidir. Para işin daha basit kısmıydı benim için. İmaj korkusu daha ağır basıyordu. Gözlerimi kapadım ve workshop sabahını düşünmeye başladım. Salondan içeri giriyorum. Koskoca salon ve sadece 20 kişi var. Gerisi bomboş. Esra ve bir iki arkadaşım desteklemek için gelmişler, en önde oturuyorlar. İçim daralmaya başlamıştı bile. Olsun, sonuna kadar götürmem gerekiyor bu senaryoyu. Workshop başladı. Konuları anlatıyorum. Genelde workshoplarımı konu ve soru cevap yaptığım için konuyu anlattıktan sonra soru cevap kısmı geliyor. Bir dakika, 20 kişi olduğumuz için sadece herkes sorusunu sorabiliyor. Bak, 120 kişi olsak mümkün olmayacak bir şey bu. Herkesin tek tek sorusunu cevaplayabildiğim için son derece mutlular. O sırada ego son bir iki deneme daha yapmaya çalıştı. Ayki. Ama herkes hala neden kimse gelmemiş acaba diye düşünüyor. Evet, doğru düşünüyorlar. Hatta muhtemelen eve gittiklerinde arkadaşlarına da anlatacaklar bunu. Ay kız, sadece 20 kişi vardı ayol. 20 kişi 10 kişiye daha anlatsa adam başına sadece 200 kişi eder. Yani 200 kişiye rezil olacağım. Ya bir de bunun Neresi rezillik? Sonuçta gelen 20 kişiye paralarının karşılığı olan son derece doyurucu bir workshop vereceğim. Yüzümde ufak bir gülümseme başlamıştı. Evet ya, ne yapayım sadece 20 kişi gelirse sonunda ölüm yok ya diyebilmeyi, ama bunu gerçekten diyebilmeyi becermiştim. Ben en kötüyü kabul ettiğim an egomun bana karşı kullanabileceği hiçbir şey kalmamıştı. Size hep en kötüyü düşünmekten bahsetmiyorum. Yani pesimist olmayı destekliyorum falan zannetmeyin. Bahsettiğim şey kötüyü kabullenip rahatlayabilmek. Rahatladığınız an zaten birdenbire daha iyi hissetmeye ve dolayısıyla pozitife odaklanmaya başlayacaksınız. Pozitife odaklanmak için aslında sebeplere ihtiyacınız yok. Sadece negatife odaklanabilmek için sebepler lazım. Bunları kabullenebildiğiniz an, sebepler ortadan kalktığı an otomatik olarak pozitiften yayın başlayacak zaten. En kötü senaryomu kabullendiğim günden, workshop'ın olacağı sabaha kadar sanırım ego bir iki defa yokladı beni. Her seferinde hiç üşenmeden oturdum ve en kötüyü bir daha okeyledim kafamda. 80-90 kişilik harika bir workshop oldu. Evet, kabul ediyorum, 120 olmadı. Kapıdan geri dönenler, polis bariyerlerini aşmaya çalıştığı için tutuklananlar da olmadı ama son derece keyifli bir workshop oldu ve çok da güzel bir şey öğrendim. 80-90 kişiyle tek başıma 8 saat çalıştığım için kamyon çarpmışa dönmüştüm. 120 kişi gelse kim bilir nasıl olurdum. Bu sayede bir sonraki workshop'u Esra ile birlikte düzenlemeye karar verdik. Ve şimdi birlikte mükemmel bir uyum içinde çok daha verimli yapabiliyoruz bu işi. Yani iyi ki 120 kişi gelmemiş. Ben de duvara toslayabiliyorum. Benim de korkularım var. Olması da gerekli zaten. Korku hissetmek sadece ve sadece bizim doğru yolda olduğumuzun ve egomuzun bizi gerçekten ciddiye aldığının göstergesidir. Kişisel gelişim korkulardan arınmak değildir. Eğer öyleyse korkulardan arınma yollarını öğretenlere ve öğrenmeye çalışanlara buradan sormak istiyorum. Becerebilen bir kişi oldu mu? Eskiden örümcekten, böceklerden korkardım. Enerji çalışması yaptım, artık korkmuyorum gibi bir korkudan bahsetmiyorum elbette. Hedeflerine ulaşma sırasında yeni bir adım atarken hiç korkmamaktan bahsediyorum. Bazen bana şöyle cümleler kullananlar oluyor. Ay Aykut, ne kadar cesursun. Cesaret nedir diye soruyorum hemen. Cevap çok klasik. Bir şeyi korkmadan yapmaktır. Hayır yahu, bir şeyi korkmadan yapıyorsanız ona cesaret denmez. Sadece yaptım işte denir. Bence gerçek cesaret bir işi korka korka bile olsa yapmaktır. Dil bilmeden Amerika'ya yerleşmişsin ama ne kadar cesursun. Yok be kardeşim, ben güle oynaya gittim. Asıl cesaret korka korka ilişkiye girebilmemdi. Korka korka kitap çıkartabilmemdi. Korka korka bu ikinci kitabı çıkartacak olmamdı. Bence kişisel gelişim korkularınızla dostça bir ilişki kurabilmektir. Siz de şu an içinde bulunduğunuz durumu oturun bir kağıda yazın. Hatta gelin bunun tablosunu ben size vereyim ve burada yazın. Sizi bekleyen en kötü durum nedir? Şimdi adım adım o senaryoyu yaşayın. İçiniz daralsa bile yaşayın bu senaryoyu. Tamamen rahatladınız mı? Hayır mı? O zaman bir daha yapın. Ta ki rahatlayana kadar. Eğer rahatlayamıyorsanız, hala en kötü senaryonun gerçekleşmesini kabullenemiyorsunuz demektir. O zaman çalışmaya devam edin. İşte size veremeyeceğim tek şey bu. Her dakika yanınızda değilim. Elimi omzunuza atıp, hadi bir tanem, biraz daha dene diyemem. Onu siz yapacaksınız. Ne kadar güçlü olduğunuzu unutmayın. Ne olduğunuzu unutmayın. En kötü senaryo size çok mu dandik geliyor? Lütfen kitabın kapağına bakın. Gözlerinizin içine bakın. Ve sen ne istersen yapabilirsin diye haykırın isterseniz. Çünkü becerebilirsiniz. Korkmaktan korkmayın. Elbette korkacaksınız. Endişeleneceksiniz. Çünkü ego sizin yanınızda. Korkunun içinden geçmeyi becerin yeter. En kötü senaryo tablosu. İçinde bulunduğum durum. Bunları siz doldurun. başıma gelebilecek en kötü şeyler, en kötü şeylerden sonra olabilecek olanlar. B. Sadece ne istediğinize odaklanmak. Necati, ben senin Pollyanna olma ihtimalini sevdim. Yuhayten, yuh yani. Ne yazık ki dünyanın en örnek alınması gereken karakteri Pollyanna bizde kötü adam oldu çıktı. Biliyorum hepiniz Pollyannacılık oynama cümlesiyle yetiştirildik. Kızmayalım ailelerimize. Onlar da bize ellerinden gelenin en iyisini öğrettiler. Tek amaçları bizi hayal kırıklığına düşmekten kurtarmaktı. Biraz boşa bir çabaydı bu ama olsun. Artık olan oldu ama şimdi değişmenin zamanı. Bir öğrencim bana şöyle demişti. Aykut ya, pozitif düşünce falan tamam anlıyorum ama ben öyle Pollyanna gibi dolaşmak istemiyorum ortalıkta. Ben de ona şöyle bir cevap verdim. Benimse en büyük hedefim seni olabildiğince çabuk Pollyanna yapmak, haberin olsun. Size Pollyanna olabilmenin gücünü kelimelerle anlatmaktansa sizin de şahit olduğunuz bir olayın perde arkasını göstermek istiyorum. Vermek istediğim örnek, elinizde tuttuğunuz, kapağı aynalı olan ve isimsiz çıkmış olan bu kitap. Eğer zaman akışını biraz düşünecek olursanız şöyle bir manzara ile karşılaşacaksınız. Bir kitap önce yazılır, sonra yayın evi bunu editöre ve sayfa tasarımına verir. İşte kapak tasarımı tam bu sırada başlar. Yani bir kitap daha yazılırken kapak yapılmaz o kitaba. Ama ben size ilk sayfadan beri kitabın aynalı kapağı diye anlatıp duruyorum. Hatta şu anda bile bu bölüme örnek olarak koyuyorum. Yani biraz önce anlattığım sıralamaya göre kitabın kapağının şu an ben bu satırları yazarken henüz yapılmamış olması gerekir. Aynen öyle. Ben 2010 yılının Ağustos ayında bu kitaba başlarken kitabın bir kapağı olmadığı gibi henüz bunun becerilip becerilmeyeceğini, maliyetinin ne kadar olacağı, yayın evinin böyle bir riskin altına girip girmeyeceği, bunun pratik bir fikir olup olmadığı bilinmiyordu bile. Kendi kafamda karar vermiştim ve tek yaptığım kendi kendime gelin güvey olmaktı. Ama o kadar emindim ki bunun olacağına, olmak zorunda. Nasıl bu kadar emin olduğumu ve içimin rahat olduğunu anlatacağım. Ama önce gelin bakın gerçekten durum nasıl görünüyordu. Darma yayınları bu fikrimi beğenmeyebilir. Beğense bile bu iş uygulamaya konulamayabilir. Uygulamaya konulsa bile aynanın kırılması, kitabın üstüne yapışmaması gibi sorunlar çıkabilir. Tüm uygulamalar başarılı olsa bile yayıncım bunun çok maliyetli olacağını düşünüp yapmama kararı alabilir. Hepsi benim isteğime uygun gelişse bile kitapçılar aynanın önünde millet sivilcesiyle oynamaya kalkıyor diye kitabı raflardan kaldırabilir. Hiçbiri olmayacak. Size garanti ediyorum. Zaten kitabı elinizde tuttuğunuza göre garantim gerçekleşmiş demektir. Size hep geçmişimden olmuş olayları anlatıyorum. Hatta Esra'nın bir arkadaşı ona "Yahu Aykut'un kendiyle anlattıkları gerçekten doğru mu?" bile demiş. Yani uydurduğumu düşünebilirsiniz. Buyurun size henüz gerçekleşmemiş en canlı örneği. Bu arada bir parantez açıp size geçen kitapta piramit egzersizini anlatırken ortaya attığım örnekten ayreşehri.com isimli web sitemizden bahsedeyim. Hani kitabı yazarken Haziran ayında 1000 üyeye ulaşma hedefi koymuştum ya, 16-17 gün gecikmeyle sanırım 17 Temmuz günü tam doğum günümde ya da bir gece önce 1000. üye aramıza katıldı. 17 gün gecikti diye oturup karalar bağlayacak değilim. Aslında doğum günümde gelmesi bana hoş bir sürpriz bile oldu. Hadi hayırlısı, bakalım aynalı kapak ne olacak demiyorum. Çünkü olacağından adım gibi eminim. Bu kadar emin olmamın iki sebebi var. Bir, fikir beni çok heyecanlandırıyor ve evrenin ben ne istersen vermek zorunda olduğunu biliyorum. Nasıl olacağına hiç takılmıyorum. İki, birinci maddeyi bu kadar kolay uygulayabiliyorum çünkü en kötü senaryomu, yani kapağın aynalı olmaması ihtimalini içimde tamamen kabul etmiş durumdayım. Bu iş ya benim vizyonladığım gibi olacak veya bu kitap çıkmayacak. Başka kitap yazarım. Gerekirse yıllarca beklerim teknoloji gelişsin, aynalar gelişsin ve ben öyle çıkarayım diye. Eğer kitabın ilk basım tarihi 2011 diye yazıyorsa, baş sayfalardan birinde en kötü senaryom gerçekleşmemiş demektir. Hikayemi biliyorsunuz artık. Ben de böyle dağları yıkarım, her haltı yaratırım diye dökülmedim sokaklara. Bir garsonluktan bile kurtulamadığım yıllar oldu. Biraz zaman tanıyın kendinize. Ama bu arada pratik yapmaya lütfen devam edin. Eğer istediğim gibi olmuyorsa bu kitap çıkmaz o zaman ne yapalım dedikten sonra başladım polyanacılık oynamaya. Ne zaman Esra ile bu konuyu konuşmaya başlasak içimi bir heyecan kaplıyordu. Çok küçük bir grup içinde 2-3 kişiye anlattım fikrimi. Gerçekten ne düşündüler bilmiyorum ama ben sadece ne düşündüğüme odaklandım. Evde Esra'nın makyaj malzemelerinden boy boy aynalar söküp, özür dilerim bir tanem o bendim, kitapların üstüne yapıştırmaya başladım. Sizlerin bu kitabı aldığınızda ayna örnekleriyle neler yapılabileceğinize odaklandım. Bütün bu süreci sizlere anlatıp, odaklanmanın nasıl müthiş bir şey olduğunu göstermeyi planladım. Ne zaman bir kitapçıya gitsem, raflarda yüzlerce aynanın yan yana nasıl duracağını gözümün önüne getirdim. Düşünsenize, belki de böyle bir kitabı sırtı size dönük olacak şekilde değil de yüzü size dönük olacak şekilde yerleştireceklerdir. Arada egom devreye elbette giriyor, girecektir de. Çünkü yepyeni bir B kutusuna doğru yol alıyorum şu an. Tek yaptığım egomu sakinleştirmek, ikna etmek ve istediğim şeye odaklanma. Bu konuyu burada bitireceğim. Gerisine siz şahit olup yaşayıp anlatacaksınız. Tek söyleyebileceğim, ben şu an bu konuyla ilgili mutlu bir polyanlıyım. 15. ayrımın sonu, sayfa 216.